Ayrım 20.
Bu pantürkist fikirler Volga Tatar burjuvazisinin Rus rekabeti karşısındaki iktisadi çıkarlarına son derece uygun düşmekteydi. Zira Rus emperyalizminin iktisadi ve kültürel yönünün ciddi tehdidi altında bulunan Tatar girişimcileri bu emperyalizme karşı başka bir emperyalizm çıkarmak gereğini hissediyorlardı. Bunun için de din ve dil birliğinden yararlanarak Tatar sınırları dışına çıkmak ve önce kültürel bir birlik fikrini destekleyerek uzun vadede bir siyasi birliğin temellerini atmak düşüncesindeydiler. Gazpralı'da Rus kapitalizmi kendi etki alanına yaymaya uğraşırken yapılan reformlarla ulusal burjuvaziye bir yer sağlamaya çalışmaktaydı. Tercüman'da 1895'te çıkan bir yazısında Gazpralı, Osmanlı Devleti'ni meşgul eden Ermeni sorununun esas olarak iktisadi bir sorun olduğunu, çözümünün de Türkleri en az Ermeniler kadar iktisaden faal hale getirmek olduğunu söylüyordu. Osmanlı Devleti için tarihin iktisadi yorumu bakımından bir ilk olan bu görüş, Gazpralı'nın ulusal burjuvazi yaklaşımının sadece Rus Müslümanlarına yönelik olmadığını ortaya koymaktadır. Standart bir dil ve eğitim programı uygulayan okullar, böyle bir siyasi birliğin kültürel temellerini hazırlayacak çok önemli bir adımdı. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'ndan Rusların yenik ayrılması ve gene 1905'te patlak veren siyasal devrim, şimdiye dek anlattığımız temeller üzerinde yükselen Müslüman modernleşmeciliğin ve milliyetçi hareketin siyasal aranaya çıkmasını sağladı. 1905'ten sonra Tatar ticaret burjuvazisi ulusal siyasi hareketin başına geçti. Rus-Tatar öğretmen okulu ile modern medrese öğrencileri arasında Nijni Novgorod'da başlayan siyasi gruplaşmalar Tatar burjuvazisinin desteğini alarak 1905 aralığında 1. Rusya Müslümanlarını Kongresi'nin toplanması sonucunu verdi. Bu kongrenin toplanması için en çok çaba harcayan ve lider konumunda bulunan 3 kişi vardı. Bunlardan ilki Gazpralı, ikincisi Yusuf Akçura, üçüncüsü ise Azerbaycanlı Topçubaşı'dır. Gazpralı ile Akçura İstanbul ve Avrupa'da geçirdikleri yıllar içinde Batı düşünceleriyle Jön Türk hareketinin etkisi altında kalmış, hatta ikincisi bu hareketin bizzat içinde yer almıştı. Kongre partileşmeyi benimsedi. Fakat bir Rusya Müslümanları ittifakı oluşturulmasını özellikle bu üç kişinin çabalarıyla kabul etti. İkinci Müslüman Kongresi Ocak 1906'da San Petersburg'da toplandı. Buradan da Yusuf Akçura'nın çabalarıyla liberal burjuva fikirlere önderlik eden Rus Anayasacı Demokrat Partisi KADET içinde bir grup olarak yer alınması eğilimiyle çıkıldı. Esasen Akçura, Seyit Giray Alkin, Ganturin, Tevkelev gibi önde gelen Tatar aydınları bu partinin komitelerinde çalışmaktaydılar. Bu yolla Duma'da temsil imkanı elde edileceği umuluyordu. 1906 Ağustos'unda 3. Kongre yapıldı. Bu kongre yine Akçura'nın önerilerine uyarak partileşmeyi benimsedi. 3. Kongre'de diğerleri gibi Kazan Tatarları tarafından yönetilmişti. Bu kongrenin partileşme dışında aldığı en önemli sonuç, Rusya'nın 4 müftüsünün Orenburg, Tiflis, Bakü, Bahçesaray atanarak değil seçimle iş başına gelmesini karar altına alarak dinsel kesim ve eğitimi liberal ve laik siyasi otoritenin denetimi altına almak ve Rus hükümetinin denetiminden çıkarmak isteğidir. Bu hareket Rumların Ortodoks Kilisesi'nin mutlak otoritesine karşı seçimler yoluyla yerel güçleri kilise kurullarına sokma girişimini hatırlatmaktadır. Üçüncü kongrenin bir diğer önemli yönü de liberallerle sosyalistler arasındaki görüş ayrılıklarının iyice belirginleşmesidir. Müslümanlar 1. Duma'da 25, 2. Duma'da 35 kişiyle temsil edildiler. KADET içinde bir fraksiyon oluşturan bu grubun çoğunluğu ittifak üyesiydi. Fakat sosyalist tancılar daha sonra ittifaktan ayrılarak 6 kişilik bir Müslüman İşçi Partisi grubu oluşturdular. 1907'de 3. Duma'da Müslüman milletvekili sayısı seçim kanunu nedeniyle 10'a düşmüştü. Bu durum ittifakın 1908'de dağılmasına yol açtı. Zayıflayan muhalefet 1917 Şubat devrimiyle yeniden canlandı. Bu canlanmayla ve Çarlık rejiminin mutlak otoritesinin ortadan kalkmasıyla birlikte boşalan siyasal ortamda Türkî gruplar arasında eskiden beri var olan çatışmalar su yüzüne çıktı. Bunlardan en temel olanı Tatarların savunduğu ve bütün Müslümanları içine alan kültürel özerklik görüşüyle Azeri, Kırımlı, Kazak, Başkırt ve diğer grupların savunduğu ulusal arazi özerkliği, teritoryal özerklik görüşü arasında olmuştur. Tatarlar büyük olasılıkla kendilerinin önderlik edecekleri ve dolayısıyla kültürel, siyasal ve iktisadi egemenliklerini kolayca tesis edebilecekleri bir merkeziyetçiliğin savunuculuğunu Sadri Maksudi ve Ahmet Bey Celikov'un öncülüğünde yaparken Azerilerin Emin Resulzade ile başını çektiği çoğunluk 271'e karşı 446 delege ulusal eyaletler şeklinde örgütlenmiş yerel otonomiler kurmak istiyordu ve 1917 Müslümanlar Kongresi'nden bu yönde bir karar çıktı. Bu arada bu başlık altında söz edilmesi gereken bir diğer kişi de Sultan Galiyev'dir. Bir Volga Tatarı ve sosyalist olan Galiyev, 1917 Ekim devriminden sonra Tataristan'ın gerçek önderi olmuştur. 1912 Müslüman Kongresi'nin bir sonucu olarak birer birer federal ulusal devletler kurulurken, Galiyev, sosyalizmle İslam'ı uzlaştırmaya çalışan tezlerinin yardımıyla merkezi bir Rusya İslam Devleti'nin peşinde koşuyordu. Ona göre Batı'nın proletarya burjuvazi ayrımına dayanan keskin sınıfsal yapısına karşılık Doğu'da tamamen proleter olan uluslar vardı. Batı'da iktidarın sınıfsal el değiştirmesi Batı'nın Doğu üzerinde hegemonyasının devamına bir engel teşkil etmeyecekti. Bu bakımdan yapılacak ilk iş Doğu'nun proleter uluslarının birleşmesi ve Batı hegemonyasını kırmasıydı. Bunun ilk aşaması da büyük bir ulusal Türk devletini Turan'ı kurmaktı. Bu devletin çekirdeği bütün ulusal sınıfların ittifakı kuruluş yolu ise milli demokratik devrim idi. Bu görüşler Volga Tatarlarının görüşlerinin yeni ortama uydurulması ya da sosyalistleştirilmiş şekli olarak görülebilir. Azeriler Türkiye'ye olan yakınlıklarına karşın federalist bir politika izlemişler ve Tatarların başlıca muhalifi olmuşlardır. Bu öteden beri Azerilerin Rus İmparatorluğu içindeki ayrıcalıklı konumlarını Kırım ve Volga Tatarlarına karşı koruma isteğinden doğan bir yerelcilik şeklinde kendini göstermiştir. Yerelcilikten türeyen bu milliyetçilik, Türkçü ve İslamcı içeriğini reformist, anayasacı ve sosyalist bir söylemle beslemiştir. Bu yerel kimlik hem Rusya içindeki hem de Osmanlı Devleti'ndeki diğer Türklerle farklılığın vurgulanması üzerine kurulmuştur. 5.5.2 İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Türkçülüğü ve Türkçülüğün Kurumlaşması. İttihat Terakki'nin Türkçülüğüne geçmeden önce onun toplumsal alaşımını ilk İttihat ve Terakki hareketi şeklinde kendini gösteren oluşumdan ve onu 19. yüzyılın sonundaki Jön Türklük'ten ayıran özellikleri belirlemek gerekir. Daha önce bunun için bazı ipuçlarını belirtmiştik. Bunlar arasında Selanik'in rolü ve hareketi yönlendirenlerin subay ve memurlardan oluşan küçük burjuva bir tabakaya mensup olmaları yer almaktaydı. Birinci İttihat ve Terakki Cemiyeti Fransız ve Anglo-Sakson entelektüel etkileri arasında bocalar ve Ahmet Rıza ile Sabahattin'in yazılarında bu iki ekol çarpışırken ikinci İttihat ve Terakki daha çok Alman etkisiyle şekil almış askeri eğitim kurumlarında bu etkinin teknik müdahalesi altında bulunan ordu kademelerinden kök aldığından özünde birinci hareketten farklıdır. Öte yandan ikincinin doğrudan pratik hedefler öngörüşü onu birincinin kısır kuramsal tartışmalarla boğulmuş yapısından ayırmaktadır. Ancak bu kuramsal tartışma ortamı ikincinin biçimlenişinde katkı öğesi olmuştur. Bunun yanı sıra 1903 Mürztek Anlaşması'yla Makedonya'ya yerleşen Fransız, İngiliz, İtalyan, Avusturya ve Rus jandarma gücüyle doğrudan temas olanağı bulunan Selanik ve çevresinin 3. Ordu subayları hem aralarındaki refah farkından etkileniyor hem de yeni fikirlerle bu kanaldan tanışıyorlardı. Örneğin Enver Üsküp'te üstlenmiş Avusturyalı subaylardan hem askeri taktikler hem de Almanca öğrenme imkanı bulmuştu. Bu fiili durum aynı zamanda Türk subaylarının kendi eyaletlerinde görev yapan yabancı bir gücü kovmak yönünde arzularını kamçılıyordu. Alman etkisinin ikinci hareket nezdindeki yönlendiriciliği 1908 darbesi vesilesiyle Alman İmparatoru tarafından şöyle ifade edilmişti. İhtilal Paris ya da Londralı Jön Türkler tarafından değil, ordu tarafından ve de Alman subayları olarak bilinen Almanya'da eğitim görmüş Türk askerleri tarafından yapılmıştır. Tümüyle askeri bir ihtilaldir. Her şeyi denetim altına almış bu subaylar kesinlikle Alman dostludurlar. İkinci İttihat ve Terakki üzerinde etkili olmuş bir diğer faktör, Selanik'in konumunun belirleyiciliği ile ilişkili olarak hareket içinde Yahudilerin yer almasıdır. Osmanlı Yahudileri 1908'den önce ve sonra İttihatçı harekette önemli bir rol oynamışlardır. Fakat bu rolü öncülük şeklinde görmemek gerekir. Bu konudaki historiografi ağırlıklı olarak bu tezi destekler niteliktedir. Yahudilerin etkin rolünü gösteren en güzel örnek İttihat ve Terakki ileri gelenlerinden Emanuel Karasu'dur. Selanik'te bir Yahudi mason olan Karasu, 1909'da 2. Abdülhamid'in tahttan indirildiğini bildiren heyete katılmış ve milletvekilliği yapmıştır. Karasu'nun Meclis-i Mebusan'da tutumu, diğer Yahudi üyeler gibi her şeyden önce Türk olarak davranmak şeklindeydi. Osmanlı Yahudilerinin politik konularda İttihat ve Terakki üyesi Türklerle herhangi bir görüş ayrılığı yoktu. Örneğin Siyonist aleyhtarı politikalarda cemiyetle birlikte hareket etmişlerdir. Bu özellikleri 2. İttihat ve Terakki cemiyetini Ahmet Rıza grubuna yakınlaştırır. Nitekim cemiyet politik olarak bu grubun devamıdır. Bu grupla çalışan Bahaettin Şakir ve Doktor Nazım'ın 1908'den sonra partide aktif görevler almaları bunu kanıtlar. İttihat ve Terakki'ye bağlı olarak çalışan ve milliyetçi görüşü Selanik'te bütün açıklığıyla yeni bir dil politikasıyla birlikte temsil eden Genç Kalemler dergisi bizim için Türk yurdu öncesi Navi milliyetçiliği temsil eden en önemli örnektir. Bu dergi edebi, romantik Türkçülük denen akımın da temsilcisidir. Edebi Türkçülük Rusyalı Türklerin siyasi Türkçülüğü başlatmalarından önceki evreyi temsil eder. Gerçekte yeni Osmanlılar hareketinin vatancılığı ve unsurların bağımsızlık hareketleri 19. yüzyılın sonlarına doğru devlet yönetimini de etkilemiş. Bu çerçevede ortaya çıkan tepki 1870'te kendisini Mektebi Şahane-i Tıbbiye'de öğretim dilinin Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmesi şeklinde göstermişti. Aynı zamanda 1876 Anayasası'nın 18. maddesi devletin resmi dilini Türkçe olarak belirlemekteydi. Bu zihniyet değişimi doğal olarak önceleri Osmancılığa olumlu bakan Arap aydınlarının tepkisini de zaman içinde geliştirmiştir. Bu gelişmeleri Selanik Mahreçli edebi Türkçülük akımının güçlenmesi izledi. 1897 Türk-Yunan Savaşı bu akımın resmen başlamasına vesiledir. Milliyetçiliğinde Afgani etkisinin izlerini taşıyan Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçe şiirler kitabı Ben Bir Türk'üm, Dinim, Cinsim Uludur sözleriyle başlayan ünlü şiiriyle bu akımın romantik ve tepkisel yanını çok tipik olarak temsil eder. Bu aynı zamanda ulusal edebiyat akımının güzel bir örneğidir. Bu akım Selanik'te Genç Kalemler dergisi çevresinde olgunlaştı ve sistemli hale geldi. Genç Kalemler'de yazı yazanlar İttihat ve Terakki hareketine yakın olan kimselerdi. Diğer Osmanlı aydınları gibi devleti dolayısıyla sınırları koruma kaygısıyla hareket eden ve Rumeli deneyimini en acı şekilleriyle yaşamış olan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakıl gibi aydınların Selanik'te çıkardığı Genç Kalemler Türk yurdundan önce Osmanlı Devleti'nde milliyetçiliğin sözcülüğünü yapmaktaydı. Genç Kalemler kadrosu için milliyetçilik ağırlıklı olarak bir dil olayıdır ve siyasal alanda sınırları korumayı amaçlar. Osmanlı ülkesinde siyasal ayrılmalar yaratacak her türlü girişim reddedilir ve Osmanlılık fikri savunulur. Türklükten kasıt Anadolu halkıdır. Osmanlı toprakları dışında yaşayan Türkiye halklar arasında meydana gelecek bir birlik ancak İstanbul Türkçesinin bu alanlara yayılması şeklinde olabilir. Ayrıca dergide Türk yurdunun aksine Osmanlı Devleti dışındaki Türklere ve onların sorunlarına yer verilmez. Bu aydınlar için Ziya Gökalp dışında sınırların ötesi ilgiye değer değildir. Yavaş yavaş elden çıkan emperyal sınırları bütünlük içinde ve güçlü tutmak kaygısı ağır basar. Osmanlı Devleti'nde bilinçli ve etnik esaslı bir Türkçülüğün başlangıcı olarak birçok yazar tarafından Yusuf Akçura'nın Kahire'de çıkan Türk gazetesinde 1904 yılında yayınladığı Üç Tarzı Siyaset adlı makalesi gösterilir. Düşünsel birikimi bakımından Yusuf Akçura'nın milliyetçiliği Türkiye düşünce tarihi içinde bir yenilik teşkil etmektedir. Zira o, kültürleme sürecinin bir bölümünü Osmanlı Türklüğü dışında yaşamıştı. Bu yüzden her iki toplumu iyi tanıyordu. Ayrıca milliyetçiliğini temellendirirken kullandığı argümanlar idealist ve romantik değil, oldukça gerçekçiydi. Osmanlı ve Türklük konusundaki tezlerini yoğun olarak ele aldığı, tartıştığı ve temellendirdiği üç tarzı siyaset metninde Osmanlı Devleti'nde Batı'dan geri kalındığı hissi uyanalı beri üç temel siyasal yönelimin izlendiği öne sürülmektedir. Birincisi, Osmanlı hükümetine tabi muhtelif milletleri temsil ederek ve birleştirerek bir Osmanlı milleti vücuda getirmek. İkincisi, hilafet hakkının Osmanlı devleti hükümdarlarında olmasından faydalanarak bütün İslamları söz konusu hükümetin idaresinde siyaseten birleştirmek, Franklerin pan-İslamizme dedikleri. Üçüncüsü, ırka dayanan siyasi bir Türk milleti teşkil etmek. Akçura daha sonra bu üç siyasal eğilimin değerlendirmesine ve tartışmasına girişiyor. Onları tek tek ele alıp gerçekleşmelerinde engel teşkil eden ögeleri tartışıyor. Yürürlülük ve yarar bakımından en uygun olanını belirlemeye çalışıyor. Sonunda Türklük siyasetinden yana tavır koyduğu hissedilmekle birlikte Akçura'nın bu konuyu Osmanlı entelektüelleri arasında tartışmaya açmaya çalıştığını anlıyoruz. Makale şu soruyla bitmektedir. Müslümanlık, Türklük siyasetlerinden hangisi Osmanlı Devleti için daha yararlı ve kabili tatbiktir? Akçura sonuç olarak hala bu sorunun zihnini uğraştırdığını ve bunun cevabını aradığını belirtmektedir. Bu onun alışılmadık aydın tavrının en güzel göstergesidir. Nitekim Ali Kemal'in cevabımızda bu irdeleme ve ortaya koyaş biçimi karşısında düştüğü şaşkınlık açıkça görülmektedir. Akçura için Osmanlıcılık gayri kabili tatbiktir ve artık Osmanlı milleti meydana getirmekle uğraşmak beyhude bir yorgunluktur. Bu siyasetin güdülmesinde iç ve dış engeller aşılmaz bir mani oluşturmaktadır. Akçura bu engelleri ortaya koymadan önce Osmanlı Devleti sınırları içinde muhtelif cins ve dine mensup olup şimdiye kadar birbirleriyle kavga ve savaştan hali kalmayan unsurların şimdiden sonra kaynaşmalarının mümkün olup olmadığını sormaktadır. Bu temel sorun bir yana, Akçura'ya göre böyle bir amaca erişmek için öncelikle bir Türk ve Müslüman unsurunun şimdiye değin koruduğu egemen statüyü terk etmeye yanaşmama olasılığını, iki İslam'ın ikinci planda gördüğü gayrimüslim tebaaya eşit bir statü tanınmasına rıza göstermeyeceğini, üç gayrimüslim tebaanın yüzyıllardır bağımsızlığına el koymuş bir unsurla kaynaşmak istemeyeceğini, dört Rusya'nın emelleri açısından böyle bir girişime engel olmaya çalışacağını ve nihayet 5. Avrupa kamuoyunun böyle bir siyaseti Hilal'in toparlanma ve Hristiyan dünyası karşısına tehlikeli bir güç olarak çıkma çabası olarak algılayabileceğini dikkate almak gerekecektir. İslam Birliği politikası Osmanlıcılıktan çok daha mümkün ve yararlı görünmekle birlikte bazı toprak ve servet kayıplarını göze almayı gerektiriyordu. Ayrıca İslam, siyasal ve toplumsal konuları da düzenleyen bir din olarak millet ayrımını kabul etmezdi. En temel kurallarından birisi din ile milletin bir olduğu idi. Bu yüzden İslam Birliği içinde yer alan bütün etnik unsurlar bu özelliklerini kaybedecek ve İslam potasında eriyecekti. Fakat İslam'ın doğuşu üzerinden çok geçmeden ırk tesirleri kendini göstermişti. Bu İslami bütünleşmeyi bir ölçüde zayıflamakla birlikte yine de İslam medeniyeti evvelki birliğiyle devam ediyor denilebilirdi. Zira hala her Müslüman Türk veya İraniyim demekten evvel elhamdülillah Müslümanım diyordu. Dolayısıyla İslam birliği için iç güçlükler aşılabilir olmakla birlikte asıl güçlük dış engellere dayanmaktaydı. Çünkü birçok kolonyalist büyük devlet Müslüman tebaaya sahipti ve böyle bir fikre şiddetle karşı koyacaktı. Türk birliği fikri ise Osmanlı ülkesindeki Türk ve Türkleşmiş Müslüman kitleyi birbirine kuvvetli bağlarla bağlayacak, bununla da kalmayarak dilleri, ırkları, adetleri ve hatta ekseriyetinin dinleri bile bir olan ve Asya kıtasının büyük bir kısmıyla Avrupa'nın şarkına yayılmış bulunan Türklerin birleşmesine ve böylece diğer büyük milliyetler arasında varlığını muhafaza edebilecek büyük bir siyasi milliyet teşkil eylemlerine hizmet edilecekti. Bu yolla beyazlar ve sarılar arasında üçüncü büyük siyasal oluşumda husule gelmiş olacaktı. Fakat bu siyasetin güdülmesiyle diğer İslamlarla siyasal bağ kopacaktır. Bunun yanında bu fikrin iç güçlükleri İslam siyasetine göre daha fazladır. Zira milliyet fikri Türkler arasında yenidir. Türklük birliği sağlayacak manevi öğelerden yoksundur. Çünkü Türklerde ulusal bilinç çok az gelişmişti. Bu yüzden böyle bir birliğin temelinde ancak İslam dini bir birleştirici olabilirdi. Çünkü din ulusu oluşturan bileşenlerden biriydi. Bunun için de dinin içinde farklı ulusların varlığını kabul edecek şekilde değişmesi gerekecektir. Bugünün tarihinde genel akım dinlerden ayrılmış ve ırklarda karar kılmıştır. Türk birliğinin önündeki dış engeller ise gerek Osmanlı gerekse İslamcılık fikirlerinin önünde duranlardan daha az güçlüydü. Böyle bir fikre tek muhalefet içindeki Türk unsurunun büyüklüğü nedeniyle Rusya'dan gelecekti. Diğer devletler Rusya'yı zayıflatmak amacıyla bu düşünceye destek bile olabilirlerdi. Akçura makalesinin ilk sayfalarında bu siyasal akımların tarihini ele alıyor ve Türkçülüğün daha çok bilimsel ve edebi bir ortamda oluştuğuna, sınırlı bir yaygınlığı olduğuna dikkati çekiyordu. Türkçülük daha çok Rusya Türkleri arasında geniş kabul görmekteydi. Akçura siyasetleri böyle bir hesaplaşma noktasına getirmesini de siyaset disiplininin belirli bir toplumun yararlarının ne olduğu sorunuyla uğraşmasına bağlıyordu. Kendisi Osmanlı ve Müslüman bir Türktü. Öyleyse siyaseten Osmanlı Devleti İslamiyet ve bütün Türklerin menfaatine hizmet etmeliydi. Oysa bu üç öğenin çıkar ve yararları zaman zaman birbiriyle çatışmaktaydı. Bu da doğaldı. Çünkü her toplum ancak gücünü arttırarak yaşar ve çıkarını korurdu. Elbette ki bir toplumun çıkarı diğerlerinin zararı demek olduğu için bu üç siyasetin bir aradalığı düşünülemezdi. Fakat her üç cemiyete mensup bir şahıs Osmanlı Devleti'nin menfaatine çalışmalıdır. Bu yüzden de şimdiye dek söz konusu olan siyasetlerden hangisinin izlenmesi gerektiğini irdelemek gerekecektir. Burada Akçura için temel kaygının Osmanlı Devleti'ni kurtarmak olduğunu görüyoruz. Fakat Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını gözetirken Osmanlı ülkesi dışındaki Türkleri dışarıda bırakmayı hiçbir şekilde tercih etmemektedir. Hatta çareyi Türk birliğinde gördüğünü sürekli hissettirmektedir. Makalenin başından sonuna değin dinsel birliğin çağdışılığını vurgulamaya ve ırk kavramı üzerinde şekillenen siyaset ve yönelimlerin çağının olgusu olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Kaygısının temeli Osmanlı geçmişine bağlı olarak Jön Türklerden günümüze kadar aydınların ve bürokratların temel ilkesi haline gelmiş olan bu devlet nasıl kurtarılabilir sorusudur. Akçura'nın bu makalesi Osmanlı Jön Türk kamuoyunda Türkçülük tartışmalarını başlatmıştır. Modernleşme ve Milliyetçilik Doktor Suavi Aydın 4. Kaset 2. Yüz. Fakat bu alanda asıl önemli etki 1905 devrimi sonrasındaki özgürlük havasında Rusya'da siyasi faaliyete girişen Müslüman aydınların 1908'den itibaren despotik bir hal alan siyasi gelişmelerin etkisiyle ve 1908 Jön Türk devriminin çekiciliğiyle Türkiye'ye gelmeleri olmuştur. Bu göç doğal olarak İttihat ve Terakki'nin ideolojik eksikliklerini kapatan önemli bir gelişme olmuştur.